Ayrım Elle Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 463. Loke kaşlarını kaldırarak ceketinin sağ tarafını işaret etti. Sabeth'e aşağı baktı, kendi ceketini alelacele yokladı ve koyu mor taç yapraklarının ucu parlak kırmızıya çalan açılmış sapsız bir gül çıkardı. ''Ah seni gidi Hin oğlu Hin seni'' dedi genç kadın. ''Şarap ikram ederken koymuş olmalısın.'' ''Gözün şişeyi tutanda değil şişedeydi'' dedi Loke yapmacık bir iç geçirişle. ''Sorun değil. Gururum zaten yeterince çiğnendi. Yine de umarım rengi hoşuna gitmiştir. Kartayn seralarından. Bir sapı vardı ama o şekilde taşıması veya avuçta tutulması zor oluyordu.'' ''Hiç sorun değil. Sabeta gülü dikkatle masanın ortasına bıraktı. Tabii patlamadığı veya beni bayıltmadığı sürece.'' ''O vurgunun intikamından vazgeçtim.'' dedi Loki. ''Yine de yaşananlar hakkında konuşmamız lazım ki o konuyu temelli kapatabilelim.'' ''Konuşacak ne var ki?'' ''Adam kaçırma.'' dedi Loki. ''Darp, sürgün, simya, seni, beni veya Jan'ı hedef alan o tür kirli hileler.'' ''10 yaşımıza bile basmadan birini etkisiz hale getirmenin onlarca yolunu öğrendik.'' dedi Sabeta. ''Bu bizim için tümüyle sıradan bir şey.'' ''Bu gecelik bir ateşkese razı oldum ama...'' ''Ateşkesi devamlı hale getirmeliyiz.'' dedi Loke. ''Doğrudan şahsi saldırılardan karşılıklı muafiyet. Birbirimizle savaşacaksak gel bunu zihin zihne, plan plana yapalım ki ertesi gün gözümüzü bir gemide açmaktan korktuğumuz için yataklarımızın altında uyumak zorunda kalmayalım.'' ''Ben gözümü bir gemide açmaktan korkmuyorum.'' ''Şansını fazla zorlarsan güzelim, sonunda şansın da seni zorlar. Seninle metal bir kafeste yemeğe oturacak kadar akılsız olabilirim ama bir de Jan'ı düşün. Jan kendi hamlelerini yapmakta özgür olursa küçük ordunu haşlanmış kaz ciğeri gibi ezer geçer ve kendini bir kutunun içinde Talişam'a giderken buluverirsin. Ondan sahiden de bu kadar korkmalı mıyım?'' ''Beni uyuşturmakla meşgulken onu yakalamaları için kaç kişiyi görevlendirdim?'' demiştin. ''Eğer bağlı büyücüler bunu bir işbirliği olarak yorumlarlarsa...'' ''Hiç de öyle bir şey değil, tam tersine. Bu anlaşma labuk efendilerimizin gözündeki eğlendirme kapasitemizi daha da arttırır. Onlar bu işi alışıldık tarzımızda yürütmemizi istiyorlar, kafa kırarak değil, kafa karıştırarak. Üstelik böyle bir şeyin gururunu okşamayacağını iddia edemezsin.'' ''Emin olmak için soruyorum, bana daha şimdiden hatırı sayılır bir başarı kazandırmış bir yaklaşımdan vazgeçmemi ve mücadeleyi yetersiz kısıtlamalarına daha uygun bir seviyede sürdürmemi istiyorsun, öyle mi? Üstelik bunu sırf kendimi erdemli hissedeceğim için yapacağım, ha?'' ''Sanırım teklifimin yürek ısıtan duygusal yansımasını bir kenara bırakıp beni soğuk ve katı bir mantıkla kafa kola alırsan...'' ''Ne garip. Tam bir dolandırıcı gibi konuşuyorsun. Yine de senden 1-0 öndeyken küçük oyunumuzu sonlandırmaya itirazım yok.'' dedi Sabeta ince bir tebessümle. ''Ateşkese varım ama yalnızca seninle, benimle ve Jan'la sınırlı kalması kaydıyla. Böylece asıl çekişmeyi kafaya takacak daha çok vaktimiz olur. Anlaşmamıza kadeh kaldırmaya var mısın?'' ''Dolu bir kadeh, boş bir vaattir.'' dedi Loke. Kadehlerini bir çınlamayla tokuşturdular ve şaraplarını son damlasına kadar tek dikişle bitirdiler. ''Bir bu kadar daha içmeyen şerefsizdir.'' dedi Sabeta kadehleri hızla tekrar doldururken. Bir kez daha içkilerinin son damlasına kadar birbirleriyle yarıştılar ve bitirdiklerinde genç kadının attığı kahkaha o kadar içtendi ki Loki kalbinde sönmeye yüz tutmuş ne varsa yeni bir rüzgar vasıtasıyla tekrar tutuşturulmuş gibi hissetti. ''Bu kahkahayı yeniden duymak için'' dedi Loki şarabın sıcak pusu göğsünden kafasına doğru yükselirken ''ne kadar eziyete katlanmaya razı olduğumu tahmin bile edemezsin.'' ''Hah'' dedi Sabeta tebessümünü yitirmeden gözlerini devirerek, ''işi gücü bırakıp gene etek kovalamanın derdine düştün.'' ''Şarapla aklımı çelen sensin.'' ''Kafası çalışan her kadın erkeğinin sarhoş ve uslu olmasını yeğler.'' ''Şimdi de beni sahipleniyorsun. Tanrım ne olur devam et.'' ''Bak bu halin paldır küldür hanıma dalan ve beni duygularıyla zalimce oynamakla suçlayan o toz toprak içindeki rezilden çok farklı.'' Hiçbir hazırlık yapmadan at sırtında 4 gün geçir de bakalım senin mizacın nasıl oluyor. Demir bir platformun kayarak kuleden çıkması ve kafeslerinin yanına kadar gelip durmasıyla sohbetleri bölündü. Platformda beliren garson pirinç ızgaradaki bir kapıyı açtı, sonra da oradan birkaç defa gelip giderek taze şarap ve yaldızlı tabaklarda aperatif servisi yaptı. ''Umarım senin yerine de sipariş vermeme aldırmazsın.'' dedi Sabeta. ''Her şeyimle insafına kaldım.'' dedi Loke, karnı acıyla guruldayarak canlanmaya başlarken. Neyse ki Sabeta onun bu yeni iştahının tuhaflığına karşı duyardı gibiydi. O da Loke'ninkine denk kaba bir hazla tabaklarını sildi süpürdü. Sofrada amatelden toplanıp tül gibi bir doku kazanana dek buğulanmış, yarı saydam su altı mantarları ve onlarla beraber servis edilen malt ve hardal soslu kömür karası yer mantarları vardı. Tereyağı kremasından yapılan peynirlere zehir gibi çıtır çıtır altın sarısı biberler eşlik etmekteydi. Tatlı soğan katılmış, baharatlı kızarmış ekmeklerin üstüne sarı renkli ekşi yoğurt dökülerek hazırlanan bir yemek, Loke'nin Sayrune mutfağından tanıdığı bir tarifin çeşitlemesiydi. Bu yemeklerden her birinin öncesinde ve sonrasında daha da çok şarap getirildi. Akşam ilerledikçe Loke zihninin mayıştığını hissetse de Sabeta'nın yanaklarındaki kızarıklığın arttığını ve tebessümlerinin gitgide genişleyip rahatlık kazandığını görmek onu yüreklendirdi. Mor alacakaranlık gecenin tam karanlığına dönüştü. Kartain ise siyahlık ile simyasal kıvılcımlar arasında asılı kalmış, yarı gölgeli bir suretler denizine. Ana yemek rengarenk ekmeklerden hazırlanmış normal ebatlarda bir kaplumbağaydı. Nişastalı yaratığın kabuğunun tepesi kağıt inceliğindeydi ve bir servis kepçesiyle delindiğinde içinin bir kaplumbağa ve istiridye yahnisiyle dolu olduğu anlaşıldı. Kaplumbağa masanın her iki yanından da şevkli bir kuşatmaya maruz kaldı. Daha önce hiç İsas Skolastika'yı tepeden görme fırsatı bulmuş muydun diye sordu Sabeta. İpek bir mendille çenesini silip hanımlara özgü saygınlığının bir kısmını geri kazanarak. Arkamdaki kanalın tam karşısı, Alimler Adası, Büyücülerin Evi, tabii iddia ettiklerine göre. İddia etmek mi? Hayır, henüz orayı görme fırsatı bulamadım. Karanlık ve şarap yüzünden şimdi de görebildiğimi söyleyemem. Küçük mabetlerinin sınırlarının etrafına kuleler inşa edilmesinden rahatsız oluyormuş gibi görünmüyorlar. O kulelerden birkaçının tepesinden manzarayı seyrettiğim oldu. İddia ettikleri dedim, çünkü bir yurtta mutlu mesut kalan kolej öğrencileri gibi o yerde hep birlikte yaşadıklarına pek inanmıyorum. Sanırım onlar her yerdeler. Bence İsas Skolastika herkesin bakmasını istedikleri yer, hepsi bu. Yani oradaki tüm o parklar, binalar vesaire sadece göstermelik mi? Hayır, orayı kullandıklarından eminim ama yegane meskenleri olarak değil. Genç kadın şarabından son bir uzun yudum aldı ve kadehini bir kenara bıraktı. Yine de onlardan birini bile orada gördüğümü sanmıyorum hiçbir zaman. Ne yani, üzerlerinde tabela falan taşımalarını mı bekliyorsun? Ya da gülünç şapkalar takmalarını mı? Bileklerini ve tavırlarını görebildiğin zamanlarda ayırt edilmeleri kolay. Fakat uzaktan bakıldığında diğer insanlara benziyor olmalılar. Hizmetkarlarını gördüm dedi Sabeta. Araba süren, yük boşaltan insanlar. Ama onlar bağlı büyücü olamazlar elbette. Benim asıl demek istediğim İsas Skolastika'da gezinti yapan, emir veren ya da altı üstü başkalarıyla konuşan birini hiç görmedim. Ortada ne bir muhafız var ne de bir yönetici. Sadece ve sadece hizmetkarlar. Büyücüler oradaysalar bile kendilerini gizliyorlar. Yüzlerce metre uzaklıktaki gözlerden bile. Bağlı büyücüler tuhaf tipler dedi Loke şarabının açık turuncu tortusuna uzun uzun bakarak. Üstelik bunu birinci dereceden tam nitelikli ve profesyonel bir tuhaf tip olarak söylüyorum. Keşke bu kadar kibirli lavuklar olmasalardı. Fakat sanırım tuhaf insanlar tuhaf alışkanlıklara sahip oluyorlar. Merak ediyorum da dedi Sabeta. İşverenlerinin böyle bir müsabaka düzenleme gerekçelerini açıklarken tamamen dürüst davranmadıkları gibi bir hisse kapıldın mı hiç? Hem de nasıl dedi Loke. Ama bu kolay bir soruydu. Belki de büyücü ailesinin benim tarafımdaki kısmıyla henüz tanışmamışsındır. Neden sordun? Yoksa seninkilerin?
Bilmiyorum dedi kadın usulca gözünü geceye dikerek. Söz verdikleri tüm desteği verdiler. Çalışmalarımdan memnun gözüküyorlar ve vaatlerinde kesinlikle içten olduklarına inanıyorum. Fakat gizliliğe ve yanlış yönlendirmeye öyle meraklılar ki.
Kendini oyun tahtasındaki bir piyon gibi hissetmeye hiç alışkın değilsin diye belirtti Locke.
Hayır dedi genç kadın sonra da ona dil çıkararak o kısacık efkar anını sona erdirdi. O hisse uyum sağlamak için henüz senin kadar fırsat bulamadım.
Bak sen, elbise giyen bir yılan, nükteli ve can yakıcı karşılıklarla ruhunun derisini yüzecek kadar beyefendilikten uzak olsaydın madan, hemen şu buracıkta bir güzel nükteyle karşılığını alırdın.
Beyefendiliğin ucundan kıyısından geçseydin seninle yemeğe oturmanın bir zevki kalmazdı.
Zevk aldığını mı itiraf ediyorsun?
Korktuğumun başıma geldiğini itiraf ediyorum.
Sabeta sözlerini sürdürmeden önce kısa bir süre için gözünü masaya dikti.
Vardığın giderek angaryalıktan çıkıyor ve bana huzur veriyor.
Dedi Locke gevrek gevrek gülerek. Beklediğin gibi bir yük olmamak benim için büyük mutluluk.
Tatlı.
Geri çevirsem kusuruma bakar mısın?
Locke oburluğunun fiziki sınırlarına dayanmış karnını sıvazladı.
Bir buğday çuvalı kadar şiştim.
Güzel, hala bir deri bir kemik haldesin.
Garson tabakları topladı ve üstüne katlı bir not kağıdının iğnelendiği bir kara tahta bıraktı. Sabeta tahtayı eline alıp ona şöyle bir göz attı.
O ne? Hesap pusulası dedi genç kadın. Burada hesabı masaya kadar getiriyorlar. Çok popüler bir uygulama. Okuma yazma bilenlerin bunu alenen göstermesine imkan tanıyor.
Garip dedi Locke ama ne de olsa batıdayız. Şimdi ne olacak Bayan Galante? Bir yürüyüş, bir fayton gezintisi, belki de bir...
Şimdi her şeyi tadında bırakacağız. Sabeta masadan kalkıp gerinerek elbisesinin ve ceketinin vücut hatlarını ne kadar iyi sardığını gözler önüne serdi. Bak bu moladan hoşlanmadım değil ama bazı şeylerin yavaş ilerlemesi gerekir.
Yavaş dedi Locke, hüsranını gizlemekte ne kadar başarısız olduğunun farkındaydı. Elbette.
Yavaş diye tekrarladı Sabeta. Törpülememiz gereken 5 yıl ve pek çok keskin kenar var. Bu konuda çaba göstermeye yanaşabilirim. Fakat böyle bir şeyi tek gecede yapabileceğimi sanmıyorum.
Anladım.
Hadi ama bana suda boğulan bir köpek yavrusu gibi bakma.
Genç kadın Locke'nin bileğine dokundu ve yanağına tutkulu değilse bile kibar olmaktan bir nebze daha uzun süren bir öpücük kondurdu.
Bunu tekrar yapalım 3 gece sonra. Aklımda daha başka ilginç yerler de var.
3 gece sonra dedi Locke kadının dudaklarının sıcak baskısını hala teninde hissederek. 3 gece. Pekala, sıkıysa beni durdurmayı dene.
Yapamam, temiz dövüşmeye söz verdim.
Sabeta ceketinden bir çift deri eldiven çıkarıp ellerine geçirdi. En azından faytonuna kadar sana eşlik edebilir miyim?
Sanmıyorum dedi genç kadın muzipçe. Ortak mesleğimizin temel kurallarından biri doğrultusunda yaşamaya çalışırım. Bir enayiyi hep daha fazlasını ister vaziyette bırak.
Sabeta elini masanın altına soktu ve daha önce de oraya gizlediği yarı ipekten yapılma bir kangal halatı ortaya çıkardı. Locke şaşkın gözlerle izlerken genç kadın diğer eline ince bir metal maymuncuk aldı ve onu garson kapısının kilit mekanizmasında kullandı. Kapı saniyeler içinde açıldı.
Hey dur bir dakika. Halat sadece kurnazca bir girişimde bulunma ihtimaline karşı bir tedbirdi. Onu kaçmak için mi yoksa seni asmak için mi kullanırdım sorusu şimdilik cevapsız kalsın.
Sen ciddi misin?
Ciddi sözü biraz ağır kaçabilir dedi Sabeta sırıtarak. Ama kesinlikle samimiyim. Çiçek için teşekkürler. Karşılık olarak ben de sana bir şey bıraktım.
Genç kadın bunun ardından çabucak oradan ayrıldı. Halat masanın altındaki bir noktadan kafese bağlanmıştı. Sabeta onun bir ucunu ayağıyla kapıdan dışarı itmiş ve koşum takımı giymeksizin gecenin içine doğru kayıp gitmişti. Çizmelerinin ve eldivenlerinin sürtünüşüyle aşağı kayarken elbisesi rüzgarın etkisindeki bir çiçeğin taç yaprakları misali şişerek açılmıştı.
Kahretsin diye fısıldadı Locke, kadının güvenle yere inmesini ve çok aşağılarda gözden kaybolup gitmesini seyrederken. Kısa bir sürenin ardından Sabeta'nın son sözleri nihayet beynini saran şarap pusunu açtı ve genç adam telaşla üstünü başını yokladı. Sol ceket cebinden bir kağıt parçası çıktı. Bu bir not muydu yoksa bir aşk mektubu mu? Locke kağıdı aceleyle açtığı zaman hesap pusulasıyla karşılaştı. 9. kısım. Çekilin, çekilin, canınızı seviyorsanız çekilin. Kapıcılar güç bela kontrol altında tutulan bir çift atın çektiği ve panik halindeki tek bir sürücünün yönettiği külüstür bir at arabasının önünden kaçıştılar. Aracın kasası çuvallarla ve fıçılarla doluydu. İçlerinden biri peşi sıra giderek büyüyen gri bir duman bulutu salmaktaydı. Tekerleklerden biri büyük bir çatırtıyla kaldırıma çarptı ve yan devlen arabanın tüm yükü kara zambak nişanının ön kapısının önüne döküldü. Simya bu. Farelerce kemirilmiş aşırı bol bir ceketin içindeki cılız aksakallı bir adam olan sürücü dumanların arasından yere atladı. Sokağa saçılan yükünden kıvılcımlar fışkırırken yaşlı adam panik halindeki atlarını boyunduruklarından ayırdı. ''Yığınla simya, koşup su ve kum getirin ya da kahrolası canlarınızı kurtarmak için kaçın.'' Şamata'nın kaynağını araştırmak için handan dışarı fırlayan müşteriler, garsonlar ve muhafızlar, duman bulutu onları da yutarak binaya dolmaya başlayınca dehşetle kaçıştı. Bulutun içinden meşhum çatırtılar yükselirken ortalığı ürkütücü renklerde alevler sardı. Kaza yapan yük arabasının sürücüsü atlarını sokağın karşısına geçirdi ve orada faciayı heyecanla seyreden kara zambak üniformalı birkaç oğlan buldu. ''Tut şunu!'' diye bağırdı sürücü dizginleri oğlanlardan birinin eline tutuşturarak. ''Hayvanlarıma bakarak ol, az sonra dönerim.'' Sakallı adam sokağın karşısına koşturup kasvetli pusun arasına daldı. Gitgide yayılan yangından etrafa şeytani yılanları andıran yeşil, kırmızı ve hardal sarısı dumanlar yükseliyor, sarımsağın, kükürdün ve çürümüş etin mide bulandırıcı kokularını taşıyorlardı. Kara zambak nişanının sokağa bakan cephesi boylu boyunca simyasal bir kabusun pençesine düşmüştü. İkindi güneşinin pirinç rengindeki ışığıyla loşça aydınlanan duman bulutu tarafından büyük ölçüde gizlenen sürücü hanın yanındaki bir ara sokağa daldı. Ceketini ve şapkasını boş bir kasa yığınının arkasına attı, sonra da bol pantolonunu ve çizmelerini çıkararak siyah bir kumaş pantolon ile cilalı papuçları açığa çıkardı. Son olarak da sakalından kurtuldu. Kabuğu yeni soyulmuş bir insan meyvesi gibi sinek kaydı tıraşlı ve iyi giyimli Locke Lamora sakin adımlarla dumanlı ara sokağın öteki tarafından hanın arkasındaki avluya çıktı. Efendi Lazari, Tünay of Dın... Kara zambak nişanının arka cephesindeki en alçak saçaktan aşağı sertçe indi. Zarifçe toparlandı ve yaklaşık 10 adım uzaktan kısmi bir reverans yaptı. Onu takip eden 3 güvenlik görevlisi paldır küldür yere indi ve bir yay şeklinde Locke'nin etrafına yayıldı. Dışarı çıktıkları pencere açık kalmıştı ve panjurları o hafif esintide yavaşça sallanıyordu. ''Ah merhaba bayan Galante'' dedi Locke neşeyle. ''Hanınızla sorun mu yaşıyorsunuz?'' ''Azıcık yardımla çözülemeyecek bir şey olmadığından eminim.'' ''Keşke yardım edebilseydim'' dedi Locke. ''Buradan geçiyordum, hepsi bu.'' ''Aa, şimdi hatırladım. Bugün büyük bir kara zambak parti toplantısı düzenleyecektiniz değil mi?'' ''Büyük geçmiş olsun. Bir yandan duman, bir yandan alevler. Telaşınızı hayal dahi edemiyorum.'' ''Tüm ayrıntılarıyla hayal ettiğinizden eminim.'' Sabeta alçak sesle konuşabilecek kadar yaklaştı. ''Sakallı bir sıradan vatandaş sokağın bir ucundan girer, tıraşlı bir beyefendi diğer ucundan çıkar öyle mi? Sen ciddi misin?'' ''Bu klasik bir numara.'' ''Üstü örümcek ağlarıyla kaplı, seni daha önce bunu yaparken görmemiş birini kandırabilir belki. Şimdi itibarını koruyarak mı benimle gelmek istersin, yoksa dostlarımın omuzlarında mı?'' ''Bana el süremeyeceğini hatırlatmak isterim hayatım.'' ''İş sırasında bana öyle hitap etme. Ayrıca kimseye el sürülmeyecek. Ama kapımın önünde bir araba dolusu simya malzemesi yanarken benden elini kolunu sallaya sallaya gitmene göz yummamı bekleyemezsin.'' Tabii ki bekleyebilirim. Yaptığım şey tamamen zararsız dedi Locke. Ortalık berbat, kokabilir ve malzemelerden bazıları suyla temas ettiğinde ağır bir tepki verebilir. Neyin ne olduğunu ancak deneme yanılmayla anlayabilirsin. Birkaç saat bekle, sonra da hanını bir iki gün havalandır, kalıcı bir sorun yaşamayacaksın. Yine de ben bu rezaleti kontrol altına alana dek küçük bir odada canın sıkılarak oturman gerektiğini düşünüyorum.
Haydi ama dedi Locke, böyle bir karar verme ihtimaline karşı yedek bir plan hazırlayacak kadar öngörü sahibi olduğumu kabul etmelisin.
Sen de naz yapma ihtimaline karşı benim de öyle bir planımın olması gerektiğini beklemelisin dedi kadın.
Ah, kesinlikle bekliyorum.
Sabeta bir parmağını genç adamın ceket klapalarında gezdirdi. Sen kendininkini gösterirsen ben de benimkini gösteririm.
Sen sakın kıpırdama.
Bağırış avluda yankılanırken havada süzülen dumanların arasından üniformalı bir inzibat üçlüsü çıktı. Liderleri başak rengi bir sakala ve bir kalıp domuz yağının estetik niteliklerine sahip bir adam tahta bir copla Locke'nin omzuna dokundu.
''Bir Kartay'ın inzibatı olarak sizi resmen gözaltına alıyorum bayım.'' dedi adam.
''Olacak iş değil.'' Locke esnermiş gibi yaptı. ''Hangi suçlu?''
''Gizli bir konuda sorgulanmak için aradan bir zanlıya benziyorsunuz. Bizimle gelmek zorundasınız.''
''Tüh!'' Locke çevresinin inzibatlar tarafından sarılmasına izin verdi ve onlarla birlikte uzaklaşırken Sabeta'ya hayali bir şapka çıkardı.
''Verena, keşke sohbetimize devam edebilseydim. Fakat görünen o ki kişiliğimin kusurlu yanları resmi bir endişe konusu haline gelmiş. Bu küçük yangınınla başa çıkma konusunda sana iyi şanslar.''
Duman bulutu onu tekrar yutmadan önce Locke hızlı hızlı el işaretleri yaptı.
''Yarın akşamı iple çekiyorum.''
Sabeta da bir el işareti yaptı ama onunki centilmen piçlerin özel sinyallerinden biri değildi. Yine de bunu yaparken gülümsüyor olması genç adamın işini rahatlattı. Kara zambak nişanının önündeki sokak leş gibi kokan bir kargaşaya dönmüştü. Ceketlerine siyah çiçekler iğnelemiş iyi giyimli adamlarla kadınlar kaçma derdindeyken, iyi niyetli insanlar ellerinde kovalarla ortalıkta koşuşturuyor ve bilardo topları gibi çarpışıp duruyorlardı. Simyasal ateşlerse neşeyle yanıyor ve pis kokulu havanın içinde sihirli ışıklara benzer kısmi bir gökkuşağı oluşturuyordu. Locke onu tutuklayan adamlarla beraber bir blok kadar yürüdükten sonra hep beraber boş ve penceresiz bir avluya saptılar.
''Zamanlaman bir harikaydı çavuş'' dedi Locke, eşit boyutlarda üç deri kese çıkararak alkışa değer. ''Vatandaşlık görevlerimizi layıkıyla yerine getirmek bize gurur verir.'' dedi sakallı adam.
O ve adamları kocaman sırıtışlarla keseleri kabul ettiler. Her biri Locke'nin ihtiyaç duyması halinde yakınlarda birkaç dakika oyalanmak karşılığında 3 aylık maaşlarına denk bir para kazanmıştı. Locke ayarlanmış derin kökler üyelerinin ürkütücü uysallığından sonra açgözlülüğün eski ve tanıdık diyarlarını arşınlamanın tam bir zevk olduğu kanaatindeydi.
''Yine de o dalgalardan hiçbiri gerçek bir tehlike yaratmıyor değil mi?'' dedi çavuş gür kaşlarından birini kaldırarak.
''Bebek tükürüğü kadar zararsızlar.'' dedi Locke. ''Tabii hiç kimse elini ateşe sokacak kadar kalın kafalı olmadığı sürece.'' Duyduklarından memnun olan inzibatlar oradan ayrıldı. Jean omzunda çok sayıda boş çuvalla duman dolu caddeden çıka gelmeden önce Locke'nin sadece birkaç dakika beklemesi gerekti.
''Yukarıda işler nasıldı?'' diye sordu genç adam iki kafadar yan yana yürümeye başlarken. ''Daha iyi gidemezdi.'' yanıtını verdi Can. ''Hepsi de öyle dalgındı ki gizli saklı davranmakla uğraşmak belki de zaman kaybıydı. Soğuk bacalardan aşağı 37 yılan attım.''
''Fevkalade, çocukça diye ben buna derim.'' Locke sakal tutkalının birkaç inatçı kalıntısını sökmek için çenesini kaşıdı. ''Umalım da bu olay bir müddet huzurlarını kaçırsın.'' ''Peki ya Sabeta da aynı şekilde karşılık verirse?''
''Şehrin iş ekiplerinin önümüzdeki birkaç gün boyunca Jocelyn'ın hanının etrafındaki parke taşları üstünde lüzumsuz çalışmalar yapmasını ayarladım. Hiçbir fayton 20 metreden fazla yaklaşamayacak. Dostlarımız homur homur homurdanacaklar ama bu tedbir epey bir hınzırlığı bizden uzak tutmaya yeter.''
Yürümeyi sürdürürlerken Locke balkonlara ve pencerelere asılmaya başlanmış bayrakları ilk defa fark etti. Sağda solda birkaç cesur yeşil göze çarpsa da bulundukları mahallede çoğunluk siyahtı. Vatandaşların seçime ilgisi artıyordu. Tanınan 6 haftalık sürenin neredeyse yarısı geride kalmıştı. Sinir bozucu şakalar iyi bir açılış hamlesi olabilirdi ama Sabeta'nın imkanlarından bazılarını ciddi ciddi kısıtlamanın zamanı gelip çatmıştı. ''Mekanımızı gözetleyen şu casuslar,'' dedi Locke, ''güneş batmadan önce bir hal hatır ziyaretinde bulunmaya ne dersin?'' 50. ayrımın sonu, sayfa 473.